Bir Aşk Hikayesi, Emin Zola. 6. Kaset, 1. Yüz, sayfa 224. Bu sırada Rosalie odayı düzeltmişti. Jean giyinmiş, taranmıştı. Şimdi annesi pencerenin önünde kitap okurken, çocuk bugün keyifli günlerinden birinde olduğu için büyük bir oyuna başlamıştı. Tek başınaydı. Ama önemi yoktu bunun. Kendisi büyük bir ciddilikle, acayip bir inançla 4-5 kişi olabiliyordu. Önce misafir gelen bir bayan oluyor, yemek odasına girip gözden kayboluyor, sonra kırıtarak selam vererek yeniden içeri giriyordu. Günaydın efendim, nasılsınız efendim, ne kadar zamandır görüşmedik, sahiden umulmadık bir şey bu, aman yarabbi, ne kadar hastaydım bilseniz, kolera geçirdim, çok kötü şey bu, siz hiç değişmemişsiniz, ne kadar genç görünüyorsunuz, çocuklarınız nasıldır, geçen yazdan beri benim çocuklarım 3 oldu. Küçük masanın karşısına geçip reveranslar yapıyordu. Bu masa ev sahibi kadın olsa gerekti. Sonra iskemleleri yaklaştırdı, şöyle ortadan bir konuşma açtı. İnanılmaz bir laf bolluğuyla tam bir saat konuştu, konuştu. Annesi gürültüden sıkıldıkça zaman zaman ''Bu dalalığı bırak Jean'' diyordu. ''Ama anne, misafirlikteyim ben şimdi. Bana bir şeyler söylüyor, cevap vermem gerekir.'' Çok çay ikram edildiği zaman bisküvitler cebe konulmaz değil mi? Sonra yeniden başlıyordu. Allah'a ısmarladık efendim. Aman ne kadar nefisli çayınız. Kocanıza çok çok selamlar. Sonra başka bir şeye geçiveriyordu. Arabayla sokağa çıkmış, alışveriş etmek için çarşıya gidiyor. Bir oğlan çocuğuydu sanki. Ata biner gibi bir sandalyeye kuruldu. Jean, bu kadar hızlı sürme. Korkuyorum. Dur bakayım. Terzinin önüne geldik. Matmazel, bu şapka kaça? 300 frank mı? Pahalı değil. Ama hoşuma gitmedi. Üstünde bir kuş olmalı. İşte böyle kocaman bir kuş. Hadi Jean, bakkala gidelim. Bal yok mu sizde? Evet bayan, var. İşte buyurun. Oo, o kadar güzel ki istemem. Bana 2 metrelik şeker verin. Aman dikkat et Jean. Bak araba devrildi. Polis efendi, kabahat şu yük arabasında. Bize o çarptı. Bir yeriniz acıdı mı bayan? Hayır efendim, bir şeyciğim yok. Jean, Jean, hadi eve dönüyoruz. Aa, durun, gömlek ısmarlayacaktım. 3 dizine gömlek verin. Ha bak, ayakkabıyla korse de lazım bana. Aman yarabbi, bir türlü bitmek bilmiyor bu işler. Bir yandan da yelpazeleniyor, sonra adamlarını azarlayan bir ev hanımı oluyordu. Hiçbir zaman kısa kesmiyordu bu oyunlarını. Bu onun için ateşli bir istekti. Küçücük kafasında kaynaşan acayip hayallerin, hayat özleminin parça parça dışarı vuruşuydu. Bütün o sabah, öğleden sonra, akşamleyin sıçradı durdu. Bir oyundan bıktığı zaman bir iskemle, bir şemsiye, bir bez parçasıyla yeni bir oyuna başlıyordu. Böylece durmadan bir şeyler icat ediyordu. Bütün kişileri, yerleri, sahneleri yaratıyordu. Yanında sanki kendi yaşında 12 çocuk varmış gibi eğlenmekteydi. Derken akşam olmuş, ortalık kararmıştı. Saat 6'yı vurdu. Elen bütün gün uyuşmuş gibi oturduktan sonra birden ayağa kalkarak omzuna bir atkı aldı. Jean şaşırarak, "Sokağa mı gidiyorsun anne?" diye sordu. "Evet yavrum, şuradan bir şey alacağım. Çok kalmam. Uslu otur, emi." Dışarıda karların erimesi devam ediyordu. Şosenin ortasından bir çamur deresi akmaktaydı. Elen, Pasi sokağındaki bir dükkana girdi. Fetü anayı da buraya götürmüştü. Sonra Renoir sokağına döndü. Gök kurşuniydi, yerlerden bir sis yükseliyordu. Daha vakit çok ilerlememişti. Sokaktan gelip geçen pek olmuyordu. Tek tük yanan hava gazı fenerlerinin soğuk ışığı sarı bir leke gibi görünüyordu. Buğulu havanın içinde. Öks geçidine sapınca kemerin altında gerçekten bir korkuya kapıldı. Geçit ayaklarının dibinde karanlık bir çukur gibi uzanmaktaydı. Dibini göremiyor, yalnız tek bir fenerin titrek aydınlığını görebiliyordu. Sağdaki soldaki duvarlar karanlıkta uzayıp gidiyor gibi görünüyordu. Yaprakları dökülmüş dallar, parmakları kıvranan koca koca kollar gibi uzanmaktaydı. Birden bahçe kapısı açılıp da üzerine bir adam atılacakmış gibi bir korku vardı içinde. Derken karanlığın içinde bir gölge belirdi, bütün vücudundan buz gibi bir ürperti geçmişti genç kadının. Güçlükle yokuş yukarı çıkarken ihtiyar bir kadınmış. O vakit içine su serpildi, eteği çamura sürülen elbisesini daha rahatça kaldırdı. Yerler o kadar çamurluydu ki güçlükle adım atabiliyordu. Aşağıya inince birden içinden geriye dönüp bakmak gelmişti. Barlardan geçide sular damlıyordu. Sokak fenerleri soluk ışıklarıyla madenci lambalarını andırıyordu. Bu fener kör bir kuyunun yanına asılmıştı. Ellen çok kere gelmiş olduğu geçitteki bu büyük evin tavan arasına çıktı. Boşuna kapıyı birçok kereler vurdu. Açan olmadı. Canı sıkılarak aşağı indi. Fethi Ana hiç şüphe yok alt kattaki dairedeydi. Yalnız Ellen orada görünmeye cesaret edemiyordu. Bir gaz lambasıydı ağırlanan koridorda 5 dakika kadar durdu. Sonra yine yukarı çıktı, duraksayarak kapılara baktı. Tam çıkıp gidecekken ihtiyar kadın trabzandan sarkarak seslendi. ''Niye orada duruyorsunuz hanımcığım? İçeri girsenize. Rahatsız olursunuz.'' ''Hayır, teşekkür ederim. İşte ayakkabılarınız Fethi Ana.'' Ellen bunu söyleyerek Fethi Ana'nın açık bıraktığı kapıdan baktı. Sadece bir ocağın köşesini görebildi. İhtiyar kadın, benden başka kimse yok, yemin ederim ki diyordu. Şurası mutfak. Fakirlerle oturmaktan hoşlanmazsınız elbet. Bunun üzerine Ellen, içinden hiç istemediği halde ihtiyar kadının peşinden yürüdü. İşte ayakkabılarımız Fethi Ana. Aman yarabbim, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aman ne kadar güzel. Durun, giyeyim de görün. Tam ayağıma göreymiş. Eldiven gibi sardı ayağımı. Artık yağmurdan korkmadan rahat rahat yürüyebilirim. Beni kurtardınız. Ömrümü 10 yıl uzattınız hanımcığım. Bunu bal kabukluk olsun diye söylemiyorum. İçimden geleni söylüyorum size. Şu lambanın ışığı kadar açık bir şey bu. Bal kabukluktan hoşlanmam ben. Bunları söylerken sesine tatlılık veriyor, elinin ellerini tutup öpüyordu. Bir tencerede kaynatılmış şarap vardı, masanın üstünde lambanın yanında yarıya kadar boşalmış bir şarap şişesi görülüyordu. Mutfakta topu topu 4 tabak, 1 bardak, 2 küçük tava, bir tencereden başka bir şey yoktu. Fethi Ana'nın bu bekar mutfağına demiri attığı, ocakları da kendisi için kullandığı anlaşılıyordu. Kadın, Ellen'in gözlerinin tencereye gittiğini görünce öksürdü, yakınmaya başladı. Ah, karnımın ağrısına dayanamıyorum. Hekim ne derse desin bir kurt var besbelli. Bir yudum şarap içince yatışıyor sancım. Bilseniz neler çekiyorum hanımcığım. Allah kimseye vermesin böyle bir dert. Yoo, kendime bakıyorum biraz. İnsan bu kadar acı çekince kendine bakmalı, değil mi? Talihim varmış da çok kibar bir baya rastladım. Allah razı olsun. Şarabına 2 lira şeker parçası attı. Gittikçe şişmanlıyordu. Yüzünün şişleri arasında küçücük gözleri büsbütün kaybolmuştu. Halinden memnun görünerek ağır ağır hareket ediyordu. En büyük isteğine kavuşmuş gibiydi. Bunun içinde şekerlemeler, bir kavanoz reçel, bir paket bisküvi, efendisinden aşırdığı sigaraları gördü. Hadi hoşça kal Fethi Ana dedi. Ben gidiyorum. İhtiyar kadın tencereyi ocağın bir köşesine iterek mırıldandı. Durun biraz. Çok ısınmış. Birazdan içerim. Hayır hayır, buradan çıkmayın. Sizi mutfağa aldığım için özür dilerim. Şuradan dönelim. Eline lambayı alıp daha bir koridora daldı. Ellen yüreği çarparak arkasından yürüyordu. Koridorun çatlak duvarları is içindeydi. Küf kokuyordu. Bir kapıdan geçtiler, şimdi halı serili bir yerden geçiyorlardı. Fethi Ana boş, sessiz bir odanın ortasına kadar yürüyerek lambayı havaya kaldırdı. Nasıl? Güzel değil mi? Ara kapısının kanatları sökülmüş, iç içe 2 odaydı burası. 2 odanın duvarlarına 15. Lyum odası, madalyonlarla puf yanaklı aşk perisi resimleriyle çelenklerle süslü pembe kreton kaplanmıştı. 1. odada bir küçük masa, birkaç koltuk, daha küçük olan 2. odada da büyük bir karyola hemen hemen içerisini doldurmuştu. Fethi Ana tavandan sarkan zinciri yaldızlı billur avizeyi gösterdi. Ona göre bu avize çok lüks bir şeydi. Sonra anlatmaya koyuldu. Bizimki öğle üstü bir mum yakar bunun içerisinde. Sonra sigarasını içe içe başı havada seyreder durur bunu. Hoşuna gidiyor besbelli. Para gitmiş, umurunda değil. Ellen bir şey söylemeden odaları gezdi. Pek beğenmedi. Duvarlar çok pembeydi. Yatak çok büyüktü. Eşyalar da pek yeniydi. Bütün bunlarda bir baş döndürme maksadı seziliyordu. Gösterişe düşkün bir kadın hemen kapılabilirdi. İhtiyar kadın göz kırparak anlatmaya devam ederken elinin içinde gittikçe artan bir heyecan uyanmaya başlamıştı. Adının Bay Vincent olduğunu söylüyor. Ne olursa olsun bana göre hava hoş. Paramı veriyor ya bu delikanlı. Elinin yüreği daralıyordu. Bir daha Allah'a ısmarladık Fitoğan'a dedi. Gitmek istiyordu. Bir kapıyı açınca birbirinin yanı sıra bomboş kirpas içinde üç küçük odayla karşılaştı. Duvarlardan sökülmüş kağıtlar sarkıyordu. Tavan kapkara olmuş, yer yer çökmüş, döşemeye sıvalar dökülmüştü. Bir köhnelik akıyordu her yandan. Fitoğan'a oradan değil, oradan değil diye bağırdı. Bu kapı her zaman kapalı durur. Bu odalara el sürdürmedi. Zaten öteye avuç dolusu para harcadı. Ha evet, burası o kadar güzel değil elbette. Buradan benim iyi kalpli hanımcığım, buradan. Ellen duvarları pembe renkli odaya girince Fitoğan'a onu durdurup yeniden elini öptü. Ben nankör değilim. Bu ayakkabıları almakla yaptığınız iyiliği hiç unutmayacağım. Ama ne kadar da uydu ayağıma, sıcacık da tutuyor. Bunlarla üç sersahlık yola bile yürürüm. Size nasıl dua edeceğimi bilemiyorum. Dilerim Tanrı'dan ne dileğiniz varsa versin. Allah sizden razı olsun. İhtiyar kadının birden sofuluğu tutmuş, istavroz üstüne istavroz çıkarıyor, büyük yatağa billur avizeye bakarak diz çöküyordu. Sonra salonun kapısını açtı, elinin kulağına eğildi, sesini değiştirerek "Canınız ne zaman isterse mutfağın kapısına vurun, ben hep oradayımdır" diye fısıldadı. Elen sersemlemiş gibiydi. Kötü bir yerden çıkıyormuş gibi dönüp arkasına bakarak merdivenden indi. Öğüt geçidinden yukarı çıkarak nereden yürüdüğünün farkında olmadan Yunus sokağına saptı. Buraya gelince ihtiyar kadının ayrılırken söylediği şeyi hatırladı. Tuhafına gitmişti bu. Bir daha adım atacak değildi bu eve. Artık ona sadaka falan da götürecek değildi. Ne diye mutfak kapısına vuracakmış ki sanki? Şimdi yüreği ferahlamıştı. Orayı görmüştü. Ondan da ötekilerden de iğreniyordu artık. Ne düşkünlüktü böyle yerlere gitmek. Şimdi o iki oda hep gözünün önüne geliyordu. Şöyle bir göz gezdirmişti ama koltuklarının yerlerini perdelerinin kıvrımlarına kadar yer etmişti zihninde. Hemen sonra da pislik içindeki o bomboş üç küçük oda geliyordu gözlerinin önüne. Sonra o aşk perileriyle süslü kumaşın altındaki kirli sıvası dökülmüş duvarları düşündükçe içerliyor, tiksinti duyuyordu. Rosalie merdivende onun yolunu gözlüyordu. Çok şükür geldiniz diye bağırdı. Yemek nasıl oldu bilmem. Yarım saattir ateş üstünde. Jean da sofrada annesini soru yağmuruna tuttu. Nereye gittin, ne yaptın diye sorup duruyordu. Annesinin kısa kısa cevaplar verdiğini görünce kendi kendine oyuna daldı. Yanı başına bir iskemlenin üstüne bebeğini oturtmuştu. Yemişinin yarısını ona veriyordu. Ama küçük hanımcığım, üstünüzü kirletmeden yiyin diyordu. Elinizi de silin. Ah küçük kirloz. Peçetesini kullanmayı bile bilmiyor. Hah, aferin. İşte böyle cici oluyorsunuz. Alın şu bisküviyi de. Ne dediniz? Üstüne reçel mi süreyim? Nasıl böyle daha güzel değil mi? Derin de elmanızı soyayım. Böyle söyleyerek bebeğinin payını iskemlenin üstüne koyuyordu. Ama kendi tabağı boşalınca şekerlemeleri falan birer birer alıp yemeye başladı. Bir yandan da bebeğin ağzından aman ne güzel diyordu. Ömrümde bu kadar nefis reçel yememiştim. Bu reçeli nereden aldınız efendim? Kocama söyleyeyim de bana da bir kavanoz getirsin. Bahçenizin mi bu elmalar? Jean böylece oynarken bebeği kollarının arasında uyuyakaldı. Sabahtan beri oyununa hiç ara vermemişti. Yorgunluktan bitkin bir haldeydi. İncecik bacaklarında takat kalmamıştı. Uykuya daldığı zaman da gülümsüyordu. Rüyasında da oyun oynuyordu besbelli. Annesi onu yatağına yatırdı. Şimdi Ellen odada yalnızdı. Gittikçe sönen ateşin yanında oturarak çok sıkıntılı bir gece geçirdi. İradesi gevşemiş, açıklayamayacağı düşünceler beynine hücum etmişti. Kötü, şehvete düşkün bir kadının yabancı gelen sesini duyar gibi oluyordu içinde. Gece yarısına doğru güçlükle yatabildi. Ama yatakta azabı dayanılmaz derecede arttı. Arada bir dalar gibi oluyor, ateş üstündeymiş gibi durmadan dönüp duruyordu. Uykusuzlukla büsbütün büyüyen hayaller geçiyordu gözlerinin önünden. Sonra kafasına bir düşünce saplandı. Bunu kovmak istedikçe büsbütün zihnine saplanıyordu. Boğazı sıkılır gibi oluyordu. Bu düşünce bütün benliğine hükmediyordu. Saat 2'ye doğru yataktan kalktı, bir uyur gezer gibi lambayı yaktı, yazısını değiştirerek bir mektup yazdı. Üstü kapalı şekilde 3 satırla Doktor Döbel'den o gün filan saatte falan yere gitmesini rica ediyordu. Kağıda imza koymadı. Zarfı yapıştırıp mektubu bir koltuğun üstüne atıvermiş olduğu elbisesinin cebine koydu. Sonra yatar yatmaz kurşun gibi derin bir uykuya daldı. 3. Ertesi sabah Rosalie kahvaltıyı ancak saat 9'a doğru hazırlayabildi. Ellen geç kalkmıştı. Geceki kabus yüzünden yüzü sapsarıydı, bütün vücudu kırılıyordu. Elbisesinin cebindeki mektubu eliyle yokladı, sonra iyice yerleştirerek hiç konuşmadan küçük masanın önüne oturdu. Jean'ın da başında bir ağırlık vardı. Yüzü iyi değildi, kaygılı görünüyordu. O sabah küçük karyolasından istemeyerek kalkmıştı. Oyun oynamak gelmiyordu içinden. Gökyüzü is rengine bürünmüştü. Soluk bir ışık odaya kederli bir hava veriyordu. Arada bir şiddetli bir sağanak pencerelere dönmekteydi. Rosalie tek başına konuşarak, ''Küçük hanım gene bitik bugün.'' diyordu. ''İki günden önce düzelmez. Dün bütün gün sıçradı durdu. İşte sonu böyle olur.'' Ellen, ''Hasta mısın Jean?'' diye sordu. Kızcağız, ''Hayır anne.'' dedi. ''Hep bu kötü hava yüzünden.'' Ellen gene sessizliğine gömüldü. Gözleri ocaktaki alevlerde dalgın dalgın kahvesini içiyordu. Juliet'le konuşmanın bu buluşmaya gitmekten vazgeçmesini söylemenin kendisi için bir ödev olduğunu düşünerek ayağa kalktı. Yalnız nasıl yapacaktı bunu bilmiyordu. Bunu yapmanın zorunluluğuna o kadar inanmıştı ki bundan başka bir şey düşünemez olmuştu. Saat 10'u vurdu. Ellen kalkıp giyindi. Jean annesini süzüyordu. Şapkasını giydiğini görünce üşüyormuş gibi küçücük ellerini büzdü, kederli bir ifade çöktü yüzüne. Annesinin sokağa çıkmasını çok kıskanır, ondan hiç ayrılmamak, her yere beraber gitmek isterdi. Ellen, ''Rosalie, çabuk odayı topla.'' dedi. ''Bir yere gitme, ben hemen geliyorum.'' Eğilip Jean'ı çabucak öptükten sonra çıktı. Çocuğun üzüntüsünü fark etmemişti. Annesi gider gitmez o ana kadar şikayet etmeyi onuruna yediremeyen çocuğun gözünden bir damla yaş döküldü. Hizmetçi kız onu avutmak için ''Aman ne çirkin şey küçük hanım.'' dedi. ''Annenizi elinizden alacak değiller ya, ona nefes aldırın da işlerini görsün. Her zaman da eteğine asılıp o nereye giderse gidemezsiniz ya.'' Bu sırada Ellen başlayan sağanağa karşın duvarları siper edinerek Venus sokağının köşesine dönmüştü. Kapıyı Pierre açtı. Adam canı sıkılmış gibi görünüyordu. ''Bayan Döbel evde mi?'' Uşak, ''Evet efendim, yalnız bilmem ki.'' diye kekeledi. Sonra Ellen ailenin bir yakını gibi salona doğru giderken onu durdurarak ''Bekleyin efendim, gidip bakayım.'' dedi. Kapıyı azıcık aralayarak odadan çıktı. Ardından Juliet'in kızgın kızgın bağırdığı duyuldu. ''Neden içeri aldın? Kesin olarak yasak etmiştim. İnanılmaz şey. Bir dakika rahat vermiyorlar insana.'' Ellen ödevi olarak inandığı şeyi yerine getirmeye kararlı olduğu için kapıyı iterek içeri girdi. Juliet onu görünce ''Aa, siz misiniz? Yanlış anlamışım.'' dedi. Ama gene de o içerlemiş halini bozmamıştı. Misafirin canını sıktığı belli oluyordu. Ellen ''Rahatsız ediyor muyum?'' diye sordu. ''Hayır hayır, anlatırım birazdan. Bir oyun hazırlıyorduk da kabul gününde kaprisi oynayacaktık. Kimse anlamasın diye sabahleyin çalışmayı düşünmüştük. Buyurun, kimseye bir şey söylemezsiniz sanırım.'' Ellerini çırpıp Ellen'le daha fazla ilgilenmeden salonun ortasında duyan Bayan Bertier'e ''Hadi bakalım iş başına.'' diye bağırdı. ''Şu cümleyi gerektiği kadar incelikle söylemiyorsunuz. Bir kadının gizlice kocasına bir kese övmesi birçoklarınca fazlaca romantik bir şey sayılır. Tekrar edin bakayım.'' Alfred de Maupassant'in Un Caprice adlı bu bir perdelik piyesindeki entrika bir kadının kocasına sürpriz yapmak için ördüğü kırmızı kese etrafında döner. Çeviren. Hemen gördüğü sahne karşısında şaşırarak geride bir yere oturdu. Koltuklar, masalar duvar diplerine çekilmiş, salonun ortası genişletilmişti. İnce, sarışın bir kadın olan Bayan Berthier, gözlerini tavana dikip kelimeleri arayarak rolünü okuyordu. Esmer güzeli şişman Bayan de Jurar da Bayan de Leri rolünü almıştı. Bir koltuğa oturmuş, sahneye gireceği anı bekliyordu. Hafif bir sabah elbisesi giymiş olan bu bayanlar, şapkalarını, eldivenlerini çıkartmamışlardı. Onların arasında Juliet, beyaz kaşmış sabahlığına sarılmış, saçları dağınık, elinde Müsin'in kitabı, kendine güvenen bir rejisör edasıyla artistlere seslerinin tonlarını ayarlamayı, sahnede nasıl davranacaklarını öğretiyordu. Hava çok kapalı olduğu için işlemeli küçük perdeler sıyrılarak pencere topuzlarına çaprazlama takılmıştı. Pencerelerden rutubetli bir loşluğa gömülen bahçe görülüyordu. Juliet, gerektiği kadar heyecanlı değilsiniz diyordu. Daha canlı konuşun. Her kelimenin hakkı verilmeli. Sevgili keseciğim, hadi şimdi senin son tuvaletini yapalım. Başlayın bakalım. Bayan Berthier bezginlik getirerek, çok kötü oynuyorum ben dedi. Neden siz oynamıyorsunuz bunu benim yerime? Çok tatlı bir Matilda olurdunuz. Yo, hayır. Önce sarışın bir kadın oynamalı bu rolü. Sonra ben çok iyi bir rejisörüm ama yapmaya gelince beceremem. Hadi çalışalım, çalışalım. Ellen hep öyle köşesinde oturuyordu. Kendini tamamıyla rolüne vermiş olan Bayan Berthier dönüp bakmamıştı bile. Bayan de Jurar başını hafifçe sallamıştı. Ellen orada fazla olduğunu, oturmaması gerektiğini anladı. Onu burada tutan, acayip olduğu kadar da derin, karışık bir duyguyla bir ödevi yerine getirmek istediği değildi yalnız. Juliet'in ona gösterdiği ilgisizliğe üzülmüştü. Gergeç hevesli bir kadındı bu Juliet. Aylarca birine deli gibi bağlanır, gördüğü yerde boynuna atılır, yalnız onun için yaşıyordur sanki. Ama günün birinde tanımazlıktan gelir bu insanı. Herkesin sevdiği bir kimseyi severek bir modaya uymak için yapmaktadır bunu. Ellen ise sakin, geniş ruhlu bir kadındı. Bağlılıkların sonsuz olabileceğini hayal ettiği için dostluktaki bu kararsızlık çok incitmekteydi onu. Deberlerden çok kere insanların duygularındaki bu köksüzlük karşısında büyük bir üzüntü içinde ayrılırdı. Ama o gün geçirdiği bunalımın da etkisiyle bu ona daha büyük bir keder vermişti. Juliet, Chavignes sahnesine geçiyoruz dedi. O bu sabah gelmeyecek. Şimdi Bayan Dölleri giriyor sahneye. Sıra sizde Bayan de Jurar. Hadi okuyun rolünüzü. Kadın okudu. Bu keseyi ona gösterdiğimi bir düşünün. Bayan de Jurar ayağa kalktı. Çılgın gibi bir hal alarak konuşmaya başladı. Bakın ne güzel. Hele bir bakın. Ellen, uşak kendisine kapıyı açtığı zaman büsbütün başka bir sahneyle karşılaşacağını sanıyordu. Juliet'i sapsarı, dostuyla buluşacağı yere gitmek isteğiyle gitmemek düşüncesi arasında bocalayarak sinir içinde bulacağını tasarlamıştı. Kendisi de gelip ona bunu iyi düşünmesini söyleyecekti. Sonunda genç kadın hıçkırıklarla tıkanarak kendini onun kollarının arasına atacak, ağlaşacaklardı. Ellen de Avery'i artık tamamıyla kaybettiğini ama onun mutluluğunu sağladığını düşünerek oradan ayrılacaktı. Hiçbir şey anlamadığı böyle bir oyun provasının üstüne gelebileceğini hiç aklından geçirmezdi. Juliet'in yüzünde dinlenmiş bir hal vardı. Geceleyin iyi uyuduğu belliydi. Sonra arkadaşlarının davranışlarını, sözlerini çok sakin bir kafayla tartışabiliyordu. Öğleden sonrasını hiç düşünmüyor gibi görünüyordu. Buraya pek ateşli duygularla gelmiş olan Ellen, Juliet'in bu vurdumdanmazlığı, bu ilgisizliği karşısında dona kalmıştı. Bir şeyler söylemiş olmak için, ''Kim yapıyor bir Chavignes rolünü?'' diye sordu. Juliet şaşmış gibi bir tavırla geriye dönerek, ''Malignon'' dedi. Geçen yıl bütün kış bu rolü oynamıştı. Ama işin can sıkıcı tarafı şu ki provalara gelmez. Dinleyin bayanlar, Chavignes'in rolünü okuyorum size. Böyle yapmazsak işin içinden çıkamayız. Sesini kalınlaştırıp erkekçe tavırlar takınarak bu rolü oynamaya başladı. Bayan Berthier sesine aşırı bir tatlılık vererek konuşuyor, şişko Bayan de Jurar ise canlı, ince fikirli görünmek için çırpınıp duruyordu. Pierre içeri girip ocağa odun attı, sonra kadınları göz ucuyla süzdü. Onların yaptıklarını pek tuhaf buluyordu. Bu sırada kararından hiç vazgeçmemiş olan Ellen, yüreği daralarak Juliet'i kenara çekmek istedi. ''Bir dakikacık'' dedi, ''size söyleyeceğim bir şey var.'' ''Ah imkansız şekerim, görüyorsunuz ne kadar çok işim var, vaktiniz varsa yarın görüşelim.'' Ellen sustu. Genç kadının ilgisiz haline kızmıştı. Kendisi dünden beri azaplar içinde kıvranırken onun böyle sakin oluşu çileden çıkarıyordu. Bir aralık işleri oluruna bırakıp kalkıp gitmek geldi içinden. Bu kadını kurtarmak istemekle çok budalalık etmiş oluyordu. Geceki o kabus gene çöktü üstüne. Yanan, kıvranan parmaklarıyla cebindeki mektubu buruşturuyordu. Ne diye kendisini sevmeyenleri, kendisi gibi acı çekmeyenleri seviyordu sanki? Juliet birden, "Oh, çok güzel!" diye bağırdı. Bayan Berthier başını Bayan de Girard'ın omzuna dayamış hıçkırarak, "Eminim ki seviyor onu, bundan hiç şüphem yok!" diyordu. Juliet, "Müthiş bir başarı elde edeceksiniz!" dedi. "Biraz durun, eminim ki seviyor onu, bundan hiç şüphem yok! Başınızı bırakın, enses, sıra sizde Bayan de Girard." "Hayır yavrum, böyle şey olmaz. Bu delip geçici bir hevesten başka bir şey değil." diye şişko kadın da rolünü okudu. "Mükemmel ama sahne uzunca. Ne dersiniz? Biraz dinlensek, burada olayın gidişini iyi ayarlamalıyız." Sonra üçü baş başa verip salonu nasıl düzenleyeceklerini tartışmaya koyuldular. Yemek salonuna açılan soldaki kapı giriş çıkışlarda kullanılacaktı. Sağ bir koltuk, dip tarafı bir kanepe konulacak, masa da ocağın yanına itilecekti. Helen sanki bu yerleştirme işleriyle ilgilenmiş gibi yerinden kalkmış onların arkasından gidiyordu. Bir açıklama istemek tasarısından vazgeçmişti. Yalnız Juliet'in o buluşmaya gitmesini önlemek için son bir hamle yapmak istiyordu. "Size bugün Bayan de Şermet'e gidip gitmeyeceğinizi sormaya gelmiştim," dedi. "Evet, bugün öğleden sonra." "Peki öyleyse müsaade ederseniz size uğrayayım da birlikte gidelim. Ona geleceğimi söylemiştim." Bir an Juliet'in hafifçe canı sıkılmış gibi göründü. Sonra hemen toparlanarak, "Elbette, çok sevinirim," dedi. "Yalnız yapacak o kadar alışverişim var ki önce birkaç mağazaya uğrayacağım. Bayan de Şermetler'de kaçta bulunabileceğimi bilmiyorum." "Ziyan yok, ben de gezmiş olurum." "Dinleyin, açık söyleyeyim. Sıkarsınız beni, gelecek pazartesiye gideriz." Juliet bu sözleri heyecansız, çok kesin bir dille, sakin bir gülümsemeyle söylemişti. Helen bozularak bir şey söylemedi, hemen küçük masayı ocağın yanına götürmek isteyen Juliet'e yardım etmek zorunda kaldı. Sonra prova devam ederken geriye çekildi. Sahne sona ererken Bayan de Girard rolündeki şu iki cümleyi büyük bir kuvvetle söyledi. "Ne derin bir uçurumdur şu erkek kalbi, ah bence biz onlardan daha değerliyiz." Şimdi ne yapacaktı? Helen bu sorunun ruhunda yarattığı sarsıntı içinde karma karışık şeyler düşünüyordu. Juliet'in rahatlığı kendisinin içini kemiren azaba bir hakaretmiş gibi geliyor, onun o tatlı sükunetinden öç almak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Bakalım hep böyle soğukkanlılığını elinde tutabilecek miydi? Onu mahvetmeye hazırdı. Sonra nezaket gösterdiği, kılı kırk yardığı için de kendini kısıyordu. Evriye kaç defa "Seni seviyorum, al götür beni buralardan" demeliydi. Hem de bunu söylerken heyecanlanmamalı, ilk buluşmasına gitmeden 3 saat önce evinden tiyatro oynayabilen bu kadın kadar sakin olabilmeliydi. Şu anda bile kendisi Juliet'ten çok heyecanlanmıştı. Bu salonun keyifli, huzur içindeki havasında nasıl çarpıntı duyduğunu düşünerek büsbütün şaşkına dönüyordu. Birden dayanamayıp acı sözler söylemekten korkmuştu. Öyleyse korkak bir insan mıydı? Bir kapı açıldı, birden Emre'nin sesini duydu. "Rahatsız olmayın, şöyle bir uğradım." Prova bitmek üzereydi. Şavini rolünü yapmakta devam eden Juliet, Bayan Gerard'ın elini tutarak yürümekten gelen bir haykırışla, "Ernestine, size tapıyorum," dedi. Bayan da Gerard da, "Bayan da Bilerim, sevmiyor musunuz artık?" diye sordu. Juliet, kocası orada bulundukça devam etmek istemiyordu. Ona göre erkekler bilmemeliydi nasıl oynadıklarını. Doktor, oradaki kadınların çok nazikçe hatırlarını sordu, büyük bir başarı göstereceklerine inandığını söyledi. Ellerinde siyah eldiven vardı, çok şıktı. Hastalarını dolaşmadan geliyordu. Salona girerken, eline sadece başıyla hafif bir selam vermişti. Komedi Fransız'da büyük bir aktrisi Bayan de Lery rolünde gördüğünü söyleyerek, Bayan de Girard'a bu rolün oynamış üzerinde bilgi verdi. Şavinli ayaklarınıza kapandığı sırada siz ocağa doğru giderek keseyi ateşe atıyorsunuz. Gayet soğuk olarak, değil mi? Öfkesiz, sevdalı rolü oynayan bir kadın gibi. Juliet, "Peki peki," dedi. "Biliyoruz bunları. Bırak bizi kendi halimize." Doktor çalışma odasına girerken prova yeniden başladı. "Ernestine, tapıyorum size." Henry dışarı çıkarken eline dönebaşıyla hafifçe selam verdi. Ellen bir fırtınanın kopmasını bekleyerek sessiz sedasız oturuyordu. Juliet'in kocasının böyle birdenbire gelip geçmesi üzerine önce Ellen'e korkunç şeyler olacakmış gibi gelmişti ama çekip gittikten sonra onun şu nezaketini, körlüğünü pek gülünç buldu. O da bu gülünç oyunla ilgileniyordu demek. Sonra kendisini orada görünce gözleri azıcık olsun parlamamıştı. Şimdi bütün bu ev onu bağlamıyordu. Artık buraya, şimdi Juliet'ten olduğu kadar Henry'den de nefret ediyordu. Elini cebine sokup mektubu sinirli sinirli bükülen parmaklarının arasında buruşturdu. Allah ısmarladık diye kekeleyerek kalktı. Çevresindeki şeyler dönüyor gibiydi. Böyle bir baş dönmesi içinde oradan ayrıldı. Kulaklarında Bayan de Girard'ın sesi çınlıyordu. Allah'a ısmarladık. Bugün bana kızacaksınız belki ama yarın bana karşı biraz olsun sevgi duyacaksınız içinizde. Bu gelip geçici bir hevesten daha iyidir. Ellen kapıyı çekip de sokağa çıkar çıkmaz ani bir hareketle cebindeki mektubu çıkarıp posta kutusuna attı. Sonra bir iki dakika olduğu yerde sersemlemiş bir halde bakındı. Hafif sesle bu işte oldu dedi. Şimdi duvarlarına pembe kreton kaplanmış o iki oda, koltuklar o büyük karyola gözünün önüne geliyordu. Malignon'la Juliet de oradaydılar. Birden duvar yarılıyor, genç kadının kocası içeri giriyordu. Sonrasını düşünemiyordu, yalnız içi rahatlamıştı. Mektubu kutuya attığını kimsenin görüp görmediğini anlamak için dönüp baktı, kimseler yoktu sokakta. Köşeyi dönüp evine gitti. Jenny öperek, uslu oturdun mu cicim dedi. Hep aynı koltukta oturan küçük, asık yüzünü annesine çevirip baktı. Hiç cevap vermeden kollarını boynuna doladı, derin derin içini çekerek onu öptü. Üzgün olduğu belliydi. Yemekte Rosalie biraz şaşırmış gibi, ''Çok dolaşmışa benziyorsunuz.'' dedi. Ellen neden böyle söylediğini sordu. Hizmetçi kız, ''Ne zamandır sizin bu kadar iştahlı yemek yediğinizi görmemiştim de.'' dedi. Doğru söylüyordu. Ellen çok acıkmıştı. İçi rahatladığı için açlığını duyuyordu. Derin bir huzur, bir ferahlık vardı içinde. Son iki günün sarsıntılarından sonra sükunet bulmuştu. Kolları bacakları gevşemiş, banyodan çıkmış gibi bir rahatlık gelmişti vücuduna. Artık üstünde sadece bir ağırlık duyuyordu. Odaya girer girmez gözü saate takıldı. 12:25 geçiyordu. Juliet'in buluşma saati 3'teydi. Daha 2,5 saati vardı. Bu hesabı öyle uzun uzadı diye düşünmeden yaptı. Kaldı ki hiçbir acelesi yoktu. Saatler ilerliyordu, dünyada kimse durduramazdı bunu. Artık iş olacağına varacaktı. Epey önce başladığı bir çocuk başlığı masanın üstünde sürünüyordu. Elini alıp pencerenin önünde çalışmaya koyuldu. O da derin bir sessizlik içinde uyukluyordu. Jean her zamanki yerinde yorgun bir halde ellerini yanına salıvermiş oturuyordu. Anne, çalışamıyorum ben. Canım sıkılıyor. Peki öyleyse canım, bir şey yapmadan otur. İğneyi iplik geçir benim için. Çocuk ağır ağır bu işi yaptı. Özene bezene iplikleri eşit olarak koparıyor, sonra iğnenin deliğini bir türlü bulamıyordu. Annesi bütün iğneleri kullanıp bitirdikten sonra o ancak bir yenisini geçirmiş oluyordu. Ellen, görüyorsun ya dedi, böyle daha çabuk oluyor. Akşama kadar elimdeki 6 başlık bitmiş olacak. Başını çevirip duvardaki saate baktı, 10:01. 2 saate yakın bir zaman vardı daha. Şimdi Juliet giyinmeye başlamış olmalıydı. Evde mektubu almış olacaktı. Şüphesiz oraya gidecekti. Nereye ne zaman gideceğini Ellen ona çok açık yazmıştı. Eliyle koymuş gibi bulacaktı. Ama bunlara daha çok vakit var gibi geldiği için pek fazla düşünmüyordu üstünde. Bir işçi kız gibi başını kaldırmadan dikişini dikiyordu. Dakikalar geçip gidiyordu birer birer, saat 2'yi çaldı. Kapının çalındığını duyunca şaşırdı. Jean hafifçe titreyerek, ''Kim geldi acaba anneciğim?'' diye sordu. Ve Rambo'nun içeri girdiğini görünce, ''Sen misin? Ne diye o kadar hızlı çaldın çıngıra, ödümü kopardın?'' diye söylendi. Adamcağız şaşırmıştı. Gerçekten de biraz kuvvetlice çekmişti çıngıran ipini. Jean, ''Bugün keyfim yerinde değil, beni korkutmamalıydın.'' diyordu. Ve Rambo kaygılandı. ''Yavrucağın nesi vardı acaba?'' Ancak Ellen kendisine oturmasını işaret ettikten sonra oturdu. Gündüzün pek seyrek gelirdi. Bunun için hemen gelişinin nedenini anlatmak istedi. Bir hemşerisi için gelmişti. İhtiyar bir işçiymiş bu adam. Yaşlı olduğu için iş bulamıyormuş. İnmeli karısıyla avuç içi kadar bir odada oturuyormuş. Büyük bir yoksulluk içindeymişler. Daha o sabah ne halde olduklarını görmek için odalarına çıkmış. Tavan arasında daracık bir yerde oturuyorlarmış. Tavandaki küçük pencerenin kırık camından yağmur giriyormuş içeri. Yerde bir ot yatakta eski bir perdeye sarılmış bir kadın yatıyormuş. Adam ne yapacağını şaşırmış, çömelerek oturmuş, ortalığı süpürmeyi düşünecek halde değilmiş. Enen gözyaşlarını tutamadı. Ah zavallılar, zavallılar diye mırıldandı. Beyran boyu tasalandıran ihtiyar işçi değilmiş. Yanına alır, nasıl olsa bir iş bulurmuş ona ama adamın bir an yalnız bırakmaktan korktuğu bu kadını ne yapmalıymış? Siz aklıma geldiniz diyordu. Bu kadını hemen bir düşkünler evine yerleştirseniz ne iyi olur. Doğrudan doğruya Bay Döber'le gidecektim ama sizin söylemeniz daha etkili olur diye düşündüm. O ilgilenirse bu iş yarından tezi yok halledilmiş demektir. Jean da duymuştu Bey Rambo'nun anlattıklarını. Rengi sapsarı olmuş, çok acımıştı o insanlara. Bütün vücudu ürpererek, ne olur anneciğim yerleştir bu kadıncağızı bir yere diyordu. Elinin gittikçe heyecanı artıyordu. Elbette elimden geleni yapacağım dedi. İlk fırsatta söylerim doktora. Gereken yerlere de doğrudan doğruya kendisi söyler. Bu karı kocanın adlarıyla adreslerini verin bana Bay Rambo. Adam masanın üstünde bir kağıda Elen'in istediklerini yazdı. Sonra ayağa kalkarak saat 2:30 geçiyor dedi. Belki doktoru şimdi evinde bulursunuz. Elen de kalkmıştı, saate baktı. Bütün vücudunu bir ürperme kapladı. Evet, saat 2:30 geçiyordu. Kekeleyerek doktor hastalarını yoklamaya gitmiştir dedi. Gözünü saatten ayıramıyordu. Bey Rambo şapkası elinde ayakta durarak hikayesini yeniden anlatmaya başlamıştı. Bu zavallı insanlar sobalarına varıncaya kadar her şeylerini satmışlar, kışın başından beri ne gündüz ne gece ateş yüzü görmemişler. Aralık sonlarında 4 gün ağızlarına lokma girmemiş. Enen bu anlatılanlar karşısında dayanamayarak derin bir üzüntüyle "Vah zavallılar!" diye bağırmaktan kendini alamadı. Saate baktı, 3:20 var. Bey Rambo daha 2 dakika orada durdu. "Eh, artık size güveniyorum." Sonra eğilip Jean'ı öperek "Gene görüşürüz cicim." dedi. "Gene görüşürüz, merak etme, annem unutmaz. Hem ben hatırlatırım ona." Enen Rambo'yu kapıya kadar geçirip döndükten sonra saat 3:15 vardı. Bir çeyreğe kadar her şey bitmiş olacaktı. Ocağın karşısında hiç kımıldamadan dururken birden şu sahne gözünün önüne geldi. Juliet çoktan oraya gitmiştir. Henry birden içeri girip onu yakalar. Elen odayı tanıdığı için en küçük ayrıntılarına kadar korkunç bir kesinlikle gözünün önüne getirebiliyordu. Şimdi Rambo'nun anlattıklarının sarsıntısı daha geçmemişken vücudundan yüzüne doğru bir ürperti yayıldı. İçinde bir ses yükseldi. Yaptığı çok kötü bir şeydi. Bu mektubu yazmakla alçaklık etmişti. Bütün bu durum birden apaçık göründü kendisine. Gerçekten böyle namussuzca bir şey yapmış mıydı? Şimdi mektubu kutuya atışı gözünün önüne geldi. Şu anda kendini kötü bir iş yapan birini hiç karışmadan seyreden bir insana benzetiyordu. Bütün bunlar bir rüya gibi geliyordu ona. Ne olmuştu? Ne diye hep böyle saate bakıp duruyordu? 2 dakika daha geçti. Jean, anne istersen bu akşam birlikte gider doktoru görürüz diyordu. Gezmiş olurum, bunalıyorum bugün. Enen kızının söylediklerini duymamıştı. 13 dakika kaldı. Böyle bir kötülüğün meydana gelmesine seyirci kalamazdı. Şimdi içini alt üst eden bütün duygular arasında bunu önlemek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Bunu yapması gerekti, yoksa yaşayamazdı. Deli gibi odasına koştu. Jean sevinçle, "Beni de götürüyorsun değil mi?" diye bağırdı. "Hemen doktorla konuşacağız değil mi anneciğim?" Elen ayakkabısını ararken "Hayır, hayır!" dedi. Eğilip karyolanın altına baktı, bulamadı. Birden eliyle "Adam sen de!" der gibi bir hareket yaparak terlikle gitmeye karar verdi. Şimdi de şalını bulmak için dolabın altını üstüne getiriyordu. Jean yanına sokulup çok tatlı bir sesle "Peki doktora gitmiyor musun anneciğim?" diye sordu. Evet gidiyorum. Ah ne diyorsun, beni de götür. Götürürsen o kadar sevineceğim ki. En sonunda şalını bulup omzuna attı. Yalnız 12 dakika var. Aman yarabbi, hemen koşup yetişmeli. Oraya gidecek, ne olursa olsun bir şeyler yapacaktı. Ne yapacağımı yolda düşünürüm diyordu kendi kendine. Jean gittikçe dokunaklı bir sesle, anneciğim beni de götür deyip duruyordu. Ellen, seni götüremem dedi. Çocukların gidemeyeceği bir yere gidiyorum. Şapkamı verin bana. Jean'ın benzi kül gibi oldu. Gözleri bulandı, sesi kısılarak nereye gidiyorsun diye sordu. Annesi cevap vermedi, şapkasının şeritlerini bağlamaya çalışıyordu. Çocuk yeniden söylendi. Hep yalnız çıkıyorsun sokağa, şimdi de dün gittin, bugün gidiyorsun. Çok rahatsız oluyorum. Yalnız kalınca korkuyorum ben. Beni böyle bırakırsan ölürüm. Anlıyor musun anneciğim, ölürüm. Sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. Şiddetli bir keder öfke nöbetine tutulmuştu, annesinin eteğine sarıldı. Bırak beni dedi Ellen, aklını başına topla, hemen geleceğim. Hayır, istemiyorum, istemiyorum diye kekeliyordu çocuk. Beni sevmiyorsun artık, sevseydin götürürdün, başkalarını daha çok sevdiğini anlıyorum. Beni de götür, yoksa yere atarım kendimi, gelince beni yerde bulursun. İncecik kollarıyla annesinin bacaklarına sarılıyor, bütün ağırlığını vererek gitmesini önlemeye çalışıyordu. Bir yandan da saat ilerliyordu, 3'e 10 vardı. Ellen yetişemeyeceğini düşünerek canı hızla itti. Ne çekilmez çocuk diye bağırdı. Ömür törpüsü. Bak ağlarsan yapacağımı bilirim ben. Kapıyı sertçe vurarak çıktı gitti. Jean annesi kendisini böyle itince sallanarak pencereye kadar gitti. Ağlaması durmuştu ama benzi atmış, bütün vücudu kas katı kesilmişti. Kollarını kapıya doğru uzatarak anne anne diye haykırdı. Orada bir sandalyeye yığıldı kaldı. Gözleri büyümüş, annesinin kendisini aldattığını düşünerek kıskançlığından yüzü allak bullak olmuştu. Ellen sokağa çıkınca adımlarını sıklaştırdı. Yağmur dinmişti, yalnız oluklardan dökülen iri damlalar omuzlarını ıslatıyordu. Sokakta giderken bir plan kurmayı düşünmüştü. Ama şimdi bir an önce oraya varmaktan başka bir düşüncesi yoktu. Oaks geçidine dalınca bir an durakladı, merdivenli yokuştan seller boşanıyordu. Reynard sokağında biriken yağmur suları buraya taşmıştı. Duvarlara çarpan sular köpüre köpüre akıyordu, suların arasında yer yer meydana çıkan yıkanmış kaldırım taşları parlamaktaydı. Kurşun renkli gökten dökülen soluk bir ışık, kara ağaç dallarının arasından geçerek geçidi aydınlatıyordu. Ellen eteklerini sıvayarak indi, su ufacık topuklarına kadar çıkıyordu. Kaç kere terliklerini az kalsın suya kaptıracaktı. Tıpkı bir ormanda otların altından akan dereciklerin sesi gibi bir şırıltı duyuluyordu. Birdenbire kendini o evin önündeki merdivende buldu. Soluk soluğa durdu, büyük bir azap içindeydi. Sonra hatırlayarak mutfak kapısını vurdu. Fethi ana, "Oo, siz misiniz?" dedi. Şimdi o ağlamaklı sesiyle konuşmuyordu. Küçücük gözleri parlıyordu, buruşuk yüzünde keyifli bir gülümseme vardı. Ellen'in kesik kesik konuşmasını dinlerken ahbapça onun eline vuruyordu. Genç kadın avucuna bir 20 franklık sokuşturunca gene duaya başladı. Allah razı olsun sizden. Allah ne müradınız varsa versin hanımcığım. 4. Manuel bir koltuğa yaslanmış, alev alev yanan ateşe karşı bacaklarını uzatmış, sükunetle bekliyordu. Tedbirli davranarak perdeleri indirmiş, mumları yakmıştı. Oturduğu ilk oda küçücük bir avizeyle iki şamdanla iyice aydınlatılmıştı. Öteki oda ise karanlığa gömülmüştü. Yalnız billur avize hafif bir akşam aydınlığı serpiyordu. Manuel saatine baktı. Vay canına, bugün de ekti beni yoksa diye söylendi. Hafifçe esnedi, bir saattir bekliyordu. Vakit geçmek bilmiyordu bir türlü. Yerinden kalkıp odaya göz gezdirdi, koltukların duruşu hoşuna gitmedi. Küçük bir kanepeyi ocağın önüne itti. Mumların ışıkları duvarlara kaplanmış kretonda pembe titreşimler meydana getiriyordu. Sıcacık oda derin bir sessizliğe gömülmüştü. Dışarıda şiddetli bir rüzgar esiyordu. Manuel bir kere daha öteki odayı gözden geçirdi, oranın güzelliğiyle bir kere daha övündü. 6. kaset 1. yüzün sonu.